Kıymetli izleyicilerimiz merhabalar, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Mesnevi ile İlahi Aşk'ta bu hafta huzurlarınızdayız yine. Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin bizlere talim ettirdiği, bizlere anlattığı bir hikaye, bir kıssa var malum haliniz. Bu programda yani Mesnevi ile İlahi Aşk programında bu kıssayı birkaç programdır, 5-10 programdır hatta daha fazlası süre boyunca anlamaya gayret ettik. Sizlerle beraber burada bu kıssanın bizlere verdiği öğütleri idrak etmeye, hayatımıza hatta belki tatbik etmeye gayret ettik. İşte bu menzilde yaptığımız seyahatin bu hafta bu kıssanın artık son kısmında neler duyacağız, neler talim edeceğiz hep beraber hocamızı dinlemek üzere buradayız esasında.
Estağfurullah.
Hocam 5-10 programı da geçti esasında ama geçsin. Yani bu anlatılanlar güzel çünkü.
Yani 5-10 kesretinden kinaye yoksa bayağı bir program
Eyvallah.
Oldu. Yani neredeyse 30-40 program oldu konuşuyoruz. Çünkü konuştuğumuz padişah bizim aklımızdı.
Eyvallah.
Olması gereken akıldı. Bozulmamış gereken akıldı. Cariye bizde de var. Hastalık şöyle dursun, şu anda can çekişmekte. Cariye artık cariyelikten çıkmış, ümitsiz bir vaka olarak hastalanmakta. O nedir? Bizim nefsimizdir. İnsani nefsimizdir. İnsani nefsimizi kurtarabilecek tedbirler aklı maatta kalmadı.
Eyvallah.
Aklımızda kalmadı. Çünkü neden? Bizde aklı maaş var. Sahte tedavicilerle tedavi etmeye kalkıyoruz. Saraydaki sahte hekimler biz iyileştiririz diyor. Fakat her iyileştirme iddiaları neticede bizde başka bir hastalığa sebep oluyor. O taraftan o tarafa koşuyoruz. Padişah gibi secdeye kapanamadık ki, Allah'a hakkıyla yalvaramadık ki, hatamızın nereden kaynaklandığını anlayalım da kalbimizi keşfedelim. Akıl, aklı maat bir keşif bulmak, yapmak için vardır. Bir şeyleri dünyada keşfedenlere işte mucit dersiniz. Dahi dersiniz. Adamın IQ'su bilmem kaç. Bak neyi buldu? Elektriği buldu. Şunu buldu, bunu buldu. Bazıları bununla istihza eder. Buldu da ne oldu? Biz kullanıyoruz. Aman elektrik çarpılmaya yarıyor derler. Manayı anlamayanlar da öyledir. Mana ne ki? Bizde de var. Çok mu lazım? Dünyanın işini mana mı görüyor? Hem bak geçen birisi mana yolculuğuna çıkmış da çarpılmış derler. Hiç araştırmak bile istemezler.
Eyvallah.
Aslında maddede yaşadığımız, madde planında yaşatılan her şey mananın talimidir. Padişah cariye hikayesi bizim hikayemizdir. Biz padişahız. Daha doğrusu vücut iklimimizde bir aklı maat var. Fakat burada anlatılan padişah aklı maat, akıllılık yapmış ve sahte benlik iddiasında bulunan tedavi ederiz diye taklitte olan hislerini aklı maaşı dinlememiş. Sizlerde hayvanda da var. Hayvan da sizin yaptığınızı yapar. Bana bu insani nefsi kaldırmaya bir gerçek hekim ve hikmet sahibi lazım demiş. İşte aklı maat çalıştığında ilk keşfettiği, ilk icat ettiği o dahinin ilk bulduğu şey kalptir.
Eyvallah.
O kalbi nasıl bulmuş? Dört iklime haber mi salmış? Hayır. Kendi varlığını ilan etmekten öte kendi yokluğunu kabul etmiş. Secdeye varmış. Aynı kurban bayramındaki gibi. Canını kurban etmiş. Sana geldik ya Rabbi. Hata ettik demiş. Cariye ile başladık. Cariyeye gelen bela yüzünden üzüldük. Ama asıl aradığımız sensin. Bir çıkış ya Rabbi, bir çıkış demiş. Nereye gideceğini düşünerek meseleyi bütün planında görmüş. Ve bunu gördüğü için de ağladığı için de Allah o samimiyetle ona bir gaybi hekim göndermiştir. Nedir gaybi hekim? Bizde bulunması gereken Allah için atan, nurlanan, nurlanmış, imanı kabul etmiş ve en yüce bilgeliğe kavuşmuş kalp. Kalp o kadar gizlidir ki Mustafa Bey kardeşim. Kalp ilmin merkezidir. İmanın menbaıdır ama en baba adam bile baktığında kalbi görmez, aklı görür. O yüzden gaybi hekim denilmesindeki hikmet orada kalbe işaret etmesindendir. Adam kelamcıdır, profesör olmuştur, bilmem ne okumuştur. Hala işi yapanı akıl olarak kabul eder. Halbuki insanlar hislerinin mahkumudur. Kalp doğru hissiyatın, Allah tarafına çeken hissiyatın merkezinin bir insanda bulunmasıdır ki bunlar vahyi anlar, bunlar dini anlar, bunlar İslam'ın yolunda gider, bunlar Muhammed'e canım kurban olsun derler. Aşıklar bunlardır, sadıklar bunlardır. Peygamberler bu kalp sahiplerine hitap eder, ayetler bu kalp sahiplerine konuşur.
Eyvallah. Hocam, bu yaşadığımız zamanda az evvelki yine biraz baştan itibaren yaptığınız o hızlı özetle de bir kez daha hatırıma aynı sual gelmiş oldu. Şöyle bir tarif yapıyoruz biz. İnsan yalnızlaştı. İnsan artık birçok şey iletişiyor gibi gözükse de kendi başına kaldı gibi, bu zamanın hastalığı diye tırnak içinde belirtilen bir şey var. Ama padişah ne zaman ki böyle secdeye kapandı, hani kendi başına kaldı. Oradan itibaren aslında insan yalnızlaştı demek çok da doğru değil herhalde. Biz bir kalabalığın içerisinde derdini hiç hatırlayamadık.
Artık meşhur, herkesin dilinde var. Hatta Hazreti Pir'e izafe ederler o hadiseyi. Böyle oturuyormuş. İçeriye bir akrabası veya dervişi girmiş. Affedersiniz efendim demiş. Şey yaptım yani, sizi ben demiş... yanınızda birisi var zannettiydim demiş.
Eyvallah.
Yalnız olduğunu zannettim. Yalnız olduğunuzu düşündüm de içeri girdim, bir mesele arz ettim deyince içeri girene tebessümle bakmış. Şimdi yalnız kaldık demiş. Geleni kastederek.
Eyvallah.
Yani ben ibadetle meşguldüm, aslında yalnız değildim. Ama şimdi seninle konuşacağım. Tekrar yalnızlığıma döneceğim. İşin bu boyutuna tekrar dönmeden sizin söylediğinizi ben de bir darbe meselle söyleyeyim. Akılları pazara çıkartmışlar Mustafa kardeşim.
Akılları.
Akılları herkes satmak için pazara çıkartmış. Eyvallah. Getirmişler. Böyle gösteriyoruz. Akıl burada değil tabii. Almışlar, tezgah koymuşlar. Evet, satmak için çıkarttık diye. Minnet gezmiş, dolaşmış, bakmış. Bu arada aklını tezgaha bırakmış ama o da bakmış başka akıl alayım mı diye. Hani bazen otomobil pazarına adam arabasını bırakır, sonra başka model araba bakmak için başka bir yere gider. Akrabasına der ki sen burada dur, ben şöyle bir kolaçan edeyim der. Sonra ne olmuş? Akşam olmuş. Herkes kendi aklını başına almış. Evine gitmiş. Akılları pazara çıkartmışlar, kimse satamamış. Herkes yine kendi aklını beğenmiş ve evine gitmiş. İnsanlar akılla birleşemezler. Bu mümkün olsaydı bu kadar akıllı adam, bu kadar akil insan insanları birleştirirdi. Burada arif insana ihtiyaç vardır. Akil insan bir bölgedeki insanların, bak fazla geminin kıçına doğru gitme çöker, burnuna gitmeyin dengesi kaçar, gemiyi delmeyin batarız diyecek kadar bulunduğu alanı korur. Anlatabiliyor muyuz? Hani burada beraber yaşıyoruz ama bu akil insanın ancak anlatabileceği sahadaki barıştır. Fakat arif insanlar kalpten fetheder. O insana sen burada dur demene lüzum yok. Bakar, cemiyette nerede olması icap ediyorsa orada yer tutar ve orada hizmet eder. Bunu böyle kendiliğinden birleştirici hale getirmek için arif insanlara ihtiyaç vardır.
Eyvallah.
Biz hemen dönelim.
Eyvallah hocam.
Padişah Cariye hikayesi bizden bahsediyordu. Bizdik bu. Zaten Mesnevi nasıl başladı bu hikayeye? Dostlar dinleyin. Bizim halimizin aynısıdır dedi.
Eyvallah.
Biz kalbimizi keşfettik. Kalp bizi bir denedi. Onunla konuştuk. Teslimiyetini gösterdi akıl, aklımız. Ve sonra dedi ki ben şu Cariye'yi bir ele alayım. Şu nefsi insaniyle beni bir sen yalnız bırak bakayım. Senin ölçmene benzemez. Kalp nefsi insaniyi ele aldı. Onun nabzını tuttu. Nereye meyilli olduğunu anladı. Ondan sonra dedi ki şu dışarıda onun kendisini aşmasına mani olup da, çünkü insanı hasta eden emelleridir. İnsan ya emelden hasta olur ya elemden hasta olur. Ya elemlenir ya emellenir. Yani bulunduğu daireyi terk etmekle insan hasta olur. Ya elem çeker kavuştuğundan dolayı, ya da ne yapar? Emelinden dolayı bulunduğu yeri terk eder. Bulunduğu yerden kopması onu öldürür. Kökünden ayrılmış bir fidan, bir ağaç gibi.
Durması gereken bir yer vardır insanın.
Vardır tabii.
Orada emel ve elem yok mudur peki hocam?
Bulunduğu yeri kendisi idrak ederse elemini de emelini de tatlı hale getirir. eleminden de emelinden de bir ders alır, ona çile denir.
Eyvallah.
O zaman olgunlaşır. Bulunduğu yeri bilmezse hem ızdırap yaşar, hem gam yaşar, hem de adam olmaz. Kart et gibidir diyor Hazreti Pir. Atarsın diyor, ocağın üstüne koyarsın diyor, yakarsın diyor odun ateşlerini. Dışındaki tencere kapkara olur yanmaktan, yine de et pişmez diyor. Kart et olduğu için. Ne olduğunu bilmezse kişi zaten elem çekecek, zaten emek çekecek, zaten emeli olacak. Ama o elemleri, emelleri, arzuları, iştiyakı, dertleri onu olgunlaştırmaz. Şimdi şunu üzerine istediğiniz kadar ışık tutun. Bu ışıkla pişmez. Bu ateşle pişer. Ama bir üzümü de ateşe atın, tatlılaştıramazsınız. O da ışıkla pişer.
Eyvallah.
Neyse, uzatmayalım bu sözü, bitireceğiz da. Peki bugün hocam, niyet ettik artık. Niyet ettik bugün kıssayı bitirmeye. Ama burası söylenmeden geçilmeye. Çünkü hala soruyorum, hiçbir şey anlamadık diyenler oluyor. Tabii ki bizim anlatmamızdan kaynaklanıyor, ona sözüm yok. Ama yine de bir şansımızı deneyelim. Kalp dedi ki, bu dışarıdaki emelle eleme düşmüş. Elemi, seni eleme sokan, sen bu cariyeyi bulmakla eleme kapıldın. Bu cariye ise emelinden dolayı hasta. Şimdi senin elemine, bunun da emeline bir çare bulmak lazım. Dışarıdakini ona yakın getirelim de bir müddet ona bir bu insani şeye ne yapalım? Bir seyrettirelim bunun, bununla olmadığını. Bunu kim yapar? Bunu kalp yapar. Bunu ancak kim yaptırır? Allah yaptırır. Allah bize ne yaptırdı? Dinliyor mu kıymetli seyircilerimiz? Allah bize ne yaptırdı dostlar? Bize insan kıyafeti giydirerek dünya denilen mevkiye salmadı mı? Ve biz bu dünyanın boşluğunu görerek, ya Rabbi senden başkası yok diyerek, esas lazım olan sahayı keşfetmedik mi? Musibetler, sıkıntılar, savaşlar, ihanetler, her türlü iftira, istediklerimizin olamayışı, Allah'tan başka dost olmadığını bize göstermedi mi? Kalp de aynısını yaptı. Vücut iklimine kontrollü olarak, bak bu şekilde. Akılla onu kontrol etti, kendi dairesinde aldı. Kimdir o dışarıdan gelen kuyumcu? Takliden iman eden, tevhidi taklidi olan, altına eriştiği halde sahip olamayan heva ve heves. Heva ve hevesi kökünden temizledi. Cariyede sıhhat buldu. Aklımı hatta, yani aklımız insani bedene kavuştu. Heva hevesin öldüğünü bilerek de bir daha insani nefsin hastalanmamak üzere bir seyri süluka koyuldu. Ne uyandı ikisinde birden birleşince? Akılda aşk kafi değildir. Aklın aşkı fehmetmesi kafi değildir. Bunun bedende de zuhur etmesi lazımdır. Çünkü biz ne bedenden ibaretiz, ne akıldan ibaretiz. Ne sadece manayız, ne sadece bedeniz. İkisi beraber olunca aşkta buluştular.
Eyvallah.
Aşkta sulhleştiler. Akıl aşkın peşinde, beden de insani nefis de onun peşinde. Akıl edebi takdir etti, insani nefis de ahlaka üstüne giyindi, ahlaklı oldu. Değil mi? Sıhhate kavuştu. Bu neyle oldu? Bir şeylerin öldürülmesiyle oldu. Heva ve hevesin yok edilmesiyle oldu. Bir tabir kullandı orada, toprağın altına girdi kuyumcu dedi. Toprağın üstündeki beladır. Toprağın altına girerse devadır. Dışarıda olduğunda yakıcıdır. İçeride bulduğunda şifadır. Birçok kimya. Dışarıda olduğunda zarar veren birçok şey içimizdeyken şifa olabilir. İçimizde olan şeyin dışarı çıkması, biz havayı teneffüs ettiğimizde yakıcı ve yanıcı gazlarla, kimyayla vücudumuzu idare ediyoruz. Bunların hepsi yerli yerinde olduğu için güzeldir. Toprak altına girmesi ne demekti anlattığımız kadarıyla? Bizde bizi yakan şeyler vardır. Aşk bunun üstesinden gelir. O toprağın üstünü pişirir. Üzümü ateşle pişiremezsiniz. O yüzden ateş sıfat olan heva, heves, hırs, gadab, kin, yalan, işte birçok şey, şehvet, bunlar toprak altında olduğunda, toprağın altında gübre iyidir. Çiçeğin üzerine koyarsanız gübreyi yakarsınız. Toprağınla, toprakla karıştırırsanız o pislik olan şeyin sadece gıdasını alırsınız. onda nice gülistanlar yetişir.
Eyvallah.
Şimdi bu alemin tefsirini ve tedbirini bilmeyen kişiler nasıl kalkarlar da kalbin yaptığı tevillere kafa tutabilirler? Bir adam bir çiçeği sulamayı bile bilmez. Sonra kalkar. Mesela ben küçükken ne kızardım o şeylere. İlk hatırlıyorum. O belediyeler mi şeyler mi caddenin üstündeki ağaçları keserdi. Bahar mevsimine doğru. Alırlardı çazır cuzur. Yani ne insafsızlık. Bahçıvanlar da böyle şak şuk şak şuk makas dalla bitkiyi keserlerdi. Bir türlü aklım almazdı. Bana diyorlar ki çimlerin üzerinde yürüme. Sakın çiçeği koparma. Adam makasla kesiyor. Baltayla indiriyor. Budamak. Hiç aklım almazdı benim budamak ne işe yarar diye. Sonra da anladım. Yani budamanın şifa olduğunu sonradan anladım. Burada bir bahçıvanla çiçeği bilmeyen bir adamı düşün. Bir adam çiçek sulamayı bile bilmez Mustafa kardeşim. Bahçıvanın sonbaharda alıp kesip bir şeyleri aşıladığını falan gören bir adam. Kuru bir mevsim. Çiçek yok üzerinde. Bu ağaç parçalarını ne diye kesip duruyor? Ne diye toprağın altına eşeleyip bir şeyler atıyor? Ve niye bu dalları kesip budayıp da bir şeyler sarıyor, aşılıyor? Bunu anlayabilir mi? Anlayamaz. Eyvallah. Alemin tevilini bilmeyen kişi, Evliyaullah'ın yaptığı veya kalbin yaptığı fedakarlığı anlayamaz. Bu alemi, dünya hayatını kendi cenneti olarak gören, bu dünyada yapılacak cennetlik fiilleri aklı alamaz. Ona göre cennet kaşanelerdir, böyle saraylardır. Kalp cenneti ne demektir? Kalp sarayı ne demektir? Alnını burnunu yere koyduğunda Allah'a yaklaşmak ne demektir? Hangi akıl bunu anlayabilir dostum? Hangi akıl bunu izah edebilir? Bu akıllı olacak iş değildir ki. Allah dediğinde kafanı kaldırıp bakman lazım. Senin için kudret yeri odur. Nitekim Allah'ı bilmeyenler de öyle bakarlar. Allah derler, yukarıda Allah var dedikleri gibi. Bir de küfre girerler. O kalpte bir böyle padişahın oturabileceğini, secdede o Allah'ın bulabileceğini hangi akılla kavrayabilir? Allah vahyetmeseydi hangi akıl bunu araştırmalarımıza göre Allah böyle bulunuyor diyebilirdi? Kalptir burada muhatap. İşte onu ifade ediyor. Burada kalbi yapılan ameli o anlamaktan acizdir diyor. Sonra kuyumcunun öldürülmesi mevzuunda nasıl öldürdü falan diye akıl yürütenlere Hazreti Pir bakın ne buyuruyor. Gerbüdi huni müselmen kamı o kafirem gerbürdemi men namı o. Ya bugünün Müslümanlar öldürülürken ondan sonra sevinenlere ne kadar güzel cevap var. Bak mesnevi manevini muhteşemliğine bakın ya. Yani biraz bizi dikkatli seyrettiyse kıymetli seyircilerimiz. Yani mesnevi manevin anlattıklarına hayran kalırlar. Mi biler zat arşe ez medhi şeki bedgeman gerdet zi medhaş muttaki. Bakın ne buyuruyor. Hadi diyor kıssayı anlamadın. Benim anlattığım manayı da anlamadın. Ya birazcık hüsnü zan yap. Ben kalkıp eğer padişahın kastı orada hakikaten Müslüman olan bir insana olsaydı, eğer padişahın kastı Müslüman kişinin kanını dökmek olsaydı, böyle bir şeyden dolayı padişahtan bahsetmem, onu methü sena etmem beni kafir yapardı buyuruyor. Eyvallah. Ahmet Metin Şahin hocam ellerinden öperiz. Şah ki ister olsun elbet Müslüman, şahı övsem bende hiç yoktur iman diyerek bunu manzum şekilde de ifade ediyor. Şimdi diyor ki sen kendi aklınca bu kuyumcuyu niye öldürdü derken bir şeye dikkat et. İmam Gazali'nin çok güzel bir sözü var. Bir şeyi tenkit etmen o şeyin karşısındakini, zıttını da övmen manasına gelir. Şimdi bazen imani sahadaki işleri veya bazen bir şahsı tenkit ediyorlar. Mustafa şöyle yaptı, Mustafa böyle yaptı, Mustafa'nın şöyle, vay bunu da mı yaptı Mustafa, alçak Mustafa falan diyor, anlatıyorlar. Şimdi eğer bu Mustafa'nın düşmanı varsa, eğer bu Mustafa'yı iftira eden, eğer bu Mustafa'yı sevmeyen insanlar varsa, sen bir yönden de bunların safına geçiyorsun. En azından onlarla beraber oluyorsun. Onları övüyorsun hatta.
Eyvallah.
Çünkü onların sana düşmanlığı ne? Seni sevmedikleri için. Bir adamı tenkit ediyorsan, daha doğrusu İmam Gazali şimdi daha net aklıma geldi. Bir fikri veya bir mütefekkiri sen tenkit edip ona hakaret ediyorsan, onun zıttı olan görüşleri de ayağa kaldırıyorsun, methediyorsun, alkışlıyorsun demektir. Mealinde bir sözü var. Şimdi burada diyor ki, ben sana bu kıssayı anlattım, kuyumcunun öldürülmesi meselesi. Peki ben burada kuyumcunun ölümünü, bu tuzağı, bu kurguyu ballandıra ballandıra anlattım. Padişah bu işi çok iyi becerdi. Çok iyi yaptı. Hekime bak ya, bak nasıl da işi halletti diye anlatıyorum. Sen şimdi burada kuyumcuyu, padişahı tenkit ederken dolayısıyla beni de tenkit ediyorsun. Ben kafir miyim ki Müslümanı öldüren bir adamı methü sena edeyim? Söze bak.
Eyvallah.
Ne demiştik? Adam var, bağda adam öldürür, kafir olur. Adam var, bağda ölene sevinir, kafir olur. Yani adam var, bağdakini öldürür, katil olur. Şimdi doğru galiba söyledim. Katil olur. Adam var, dağda buna sevinir, kafir olur. O öldürmemiştir. Fakat sevinir. Öteki adam katildir. Neden? Yani arazi olmuştur, bir şey olmuştur. Arazi kavgası çıkmıştır, ırkçılık çıkmıştır. İşte ne bileyim, lüzumsuz yere provokasyon yapmıştır. Ötekisi kazanan birisi ölmüştür. Öldüren de pişmandır. Onu kafir yapmaz, o katil yapar. Ama dağda adam var, güler böyle. Oh ne güzel birbirlerine düştü. Öldürmüşler mi birbirlerini? O mu vurmuş? Oh oh diye sevinir. Kafir olur o. Bir Müslümanın kanının dökülmesine, fitneye sevinilmesi, aynı zamanda sevinilmek, fitneye sevinmek, bir kişinin ölümüne sevinmek adamı kafir yapar. Çünkü iman Allah için sevmek, Allah için nefret etmektir. Bir insan Allah için nefret etmiyor, Allah için sevmiyorsa onda iman yok demektir. Buğzun lillah, hubbun lillah. Bunlar imanın batıni şartıdır. Âmentü billahi zahiri şartlarıdır. Böyle inanan bir kalbin de imanlı olduğunun alameti olan batıni manevi şartlar vardır. Bunun birisi buğzun lillah, hubbun lillah'tır. İkincisi edeptir.
Eyvallah.
Bir insanda edep yoksa şeyde yoktur, imanda yoktur. Buğzun lillah, hubbun lillah da buğz, hubbun lillahın ziyadeleşmesi aşktır. Aşkın da iman alameti Kur'an'ın ayetlerinden etkilenmek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hürmet ve muhabbet etmektir. Vaktimiz mi daralıyor?
Hocam birkaç dakikamız var bu bölüm için.
O zaman hemen şunu söyleyelim. Buyurun. Burada neyi anlatıyor? Hazreti Pir şunu diyor. Bakın, bir kişiyi, dikkat edin, ölümüne sevinmek değil. Bir kişiyi öldüren bir adamı övmek beni kafir yapar diyor Hazreti Mevlana. Ey zamanın insan olarak dolaşanları, ey siyasetçileri, ey şurada burada parti bilmem ne konuşması yapan insanlar, ey İslam adına konuştuğunu iddia edenler, ey Kabe yanında olanlar, ey falanca filanca mevkileri işgal edenler, o kınadığınız veya çok çok sevdiğinizi iddia ettiğiniz, işte böyle Müslüman olun diye örnek gösterdiğiniz, Hazreti Mevlana buyuruyor ki, bir katil vakasını sevmek değil, bir katili övmekle ben kafir olurum diyor. Mısır'daki zulmü alkışlayanlar, Suriye'deki zulmü alkışlayanlar nasıl bir derekeye düşüyor, bunu çok iyi anlamaları gerektir diye söylüyorum. Suçluyu övsem yer gök titreşir, kafir övmüş kimseler kafirleşir. Zira suçluyu övmek, zalimi övmek yeri göğü titretir. Bütün ölçülerin kaymasına, bütün ölçülerin sarsılmasına sebebiyet verir. Zira Allah'a isyan eden birinin övülmesi Allah Teala'nın gadabını celbeder ve sadece o kişiyi vurmaz. Bütün yeryüzündeki insanların hepsi bundan zarar görür.
Eyvallah. Hocam kısa bir Nefeslenelim, az sonra inşallah devam Peki. edeceğiz. Kıymetli izleyicilerimiz, Mesnevi ile İlahi Aşk az sonra yine huzurlarınızda. Kıymetli izleyicilerimiz, devam ediyoruz Mesnevi ile İlahi Aşk'a. Hocam az evvel anlatılan bölümde hani remizlerden bahsediyor, bahsediyor ve bahsediyordu Hazreti Pir ama sonra bir anda ben dedi hani beni böyle görme dedi. Yani oradaki remizlerden bir anda sanki hikayede anlatılan o kavramların hepsi gerçekmiş ve öyle anlarmışız gibi biz.
He,
bu yani, meseleye şeye de baktım ben Deniz
doğru
hocam.
Doğru mu anladım? Şunu mu ifade etmek istiyorsunuz? Yani remizler üzerinden yürünen bir kıssa iken.
Eyvallah.
Şimdi sanki hariçte de vücut bulan bir padişahın cariyesini kurtarmak için bir kuyumcu katletmesi hadisesi varmış gibi bir anda dış aleme geçilmesi. Yani bu remizlerin üzerinden gidilirken hangi çerçeveye sığar mı diyorsunuz?
Eyvallah hocam.
Somut. Kitapta yok muymuş onda?
Kitaptan da ben Deniz hani bulabilir miyim öyle bir bölüm diye. Orada da belki ben bulamadım, ben Deniz bulamadım ama o mesele orada da dikkatimi çekmedi. Hani gerçi hikayenin...
Ama bu önemli bir mesele. Eyvallah. Peki ne olabilir acaba Mustafa Bey kardeşim? Yani burada padişah, remiz, sembol, kalp, kuyumcu hepsi bunların bir şekilde neyse efendim remiz olarak geçiyorsa Hazreti Pir yani tabiri caizse yani tabir caiz değil aslında ama anlatmak için öyle söyleyelim. Hazreti Pir'e ne oldu ki şimdi? Sanki bayağı bir cinayet vakasına şahitlik yataklık etmiş gibi kendisine yöneltilen sorulara değil mi? Maruz kalıyormuş gibi fevran etti.
Ben Deniz hani hiç anlamadan şöyle bir şey düşündüm.
Buyurun.
Acaba dedim hani bu hikayeyi sanki bu hikayede anlatılanlar bir şey remiz değil de sanki böyle bir padişah, böyle bir cariye, böyle bir kuyumcu var.
Yok. O zaten bu zamana kadar niye uzattınız o zaman bu meseleyi? Biz bunu ana haber bülteninde anlatırdık. Padişah Eyvallah. Cariye iyileştirmek için bir kuyumcuyu öldürdü derdik, geçerdik derdi.
Eyvallah.
Peki ne acaba bu? Şimdi çok güzel. Ben bir kere bu soruyu sorduğun için klasiktir ama hakikaten teşekkür ediyorum. Hele kitapta yoksa izahı, o bizim kaleme aldığımız kitapta yoksa bunun şu anda konuşulması çok daha güzel bir şey oldu. Peki nedir burada durum? Şudur. Bu padişah, bu cariye, bu şeylerin hepsini konuştuğunda akl-ı maat, akl-ı maaş, işte efendim... hissiyat, heva heves, kalbi ilahi, kalbi manevi, bunlara remiz dediniz. Peki sen ey bunu anlatan Hazreti Pir veya Şeyh Efendi, böyle bir tedaviyle beraber insanın tabii ihtiyaçlarında olan bir heva ve hevesin tamamen toprak altına girmesi hususunda bir tasavvufi terbiyeyi veriyorsun, sen niye aklı buna teşvik ediyorsun, burada sen suçlusun diyenlere, ben bir katil vakasını destekleyen bir insan olsaydım, yani tasavvufi terbiyeyi boşu boşuna destekleyen, mesnetsiz, imanda, kitapta, sünnetullah'ta olmayan bir terbiyeyi desteklemiş olsaydım elbette kafir olurdum. Bunu yapan mürşitleri övseydim, kötü yaptıkları halde elbette Allah'ın kabul etmediği bir terbiyeyi, Allah Teala'nın kabul etmediği bir tavsiyeyi destekleyen, bir kafiri destekleyen, bir katili destekleyen kişiden farkım kalmazdı.
Eyvallah.
Yani bunun mefhumu muhalifi şu. Evet, seyr-i süluka girmek bir can vermek gibidir. Cana bizzat ameliyat hakkı almaktır. İki, İnsanın kalbini teşrih etmesi, ameliyat etmesi. Aynı şekilde bunun üzerinde ben tedavi ederim diye hak iddia etmek bir manevi salahiyet ister. Eğer o manevi salahiyet yoksa kişinin o kişiye yaptığı telkinler bir katil vakasından, bir cinayetten farksızdır. 3. Böyle sahtekar, insan terbiyesinden haberdar olmayan insanları metüsena etmek de aynı şekilde adiliktir. Allah'ın dininden mahrum olan ferasetsizliktir ve kafirliktir. Bunları övemezsiniz. Çünkü neden? İnsanda bu ameliye ciddi bir iştir. Bu ameliyi bilerek yapanları desteklemeniz lazımdır. Allah için severseniz ancak bunu yapabilirsiniz. Ama siz ayıp olmasın derseniz, işte bir sürü piyasada insan vardır. Geçen bir ahbabımızla konuşuyoruz. İstanbul'da Mehdiliğini ilan edenlerin sayısı 20'yi bulmuş.
Mehdi.
Eyvallah. Aşağı yukarı da 10 kadar da peygamber tespit etmişler. Sadece İstanbul'da. Anlatabiliyor muyum? Şimdi siz bu insanları sever, siz bu nevi insanları da alkışlarsanız, sizin küfrünüz noktasında, imanınız noktasında bir hareket var mıdır, yok mudur? Bu insanların peşinden gidenleri övdüğünüzde ve alkışladığınızda sizin de imansız olduğunuza hükmedilir mi, edilmez mi? Peki bu ne olmuş canım ya, işte adam sadece Mehdi, bırak geçinsin o da. Hayır, insan hayatıyla oynuyor. Hakiki Mehdi insanın hayatını düzeltir. Ki Mehdi illa o gökten inecek deccalle çarpışacak değildir. Deccal bizim nefsimizdir. Mehdi de bizi nefsimizden kurtaran, bizi bizden soyan mana ehli kimsedir. Bu annen de olabilir, bu baban da olabilir, bu hocan da olabilir. Sana hakkı tavsiye eden birisi de olabilir. İhtisas görmesi elbette iyidir. Yani annem bir gün benim o gün başıma ıslak tülbent koymasaydı, sirkeli su yapmasaydı ben belki ölürdüm dersiniz ama bu annenizin mütehassıs olduğunu göstermez.
Eyvallah.
O akut tedavide size yardım etmesi onun mütehassıs olduğunu göstermez. Fakat bir insan hayatına bilmeden müdahale yapılır da o müdahale neticesinde bir araz kalırsa, bir araz, bir hastalık kalırsa elbette bunun sorumluluğunu o insan da sorar. O cemiyeti idare eden kanun yapıcılar da bunun peşine düşer. Amme davası açarlar. Amme hukuku ilgilenir. Bir sahtekara alkışlamak, bir sahtekara iyi demek insanı berbat eder. Burada o sebepten buyuruyor ki, ben burada bir mürşide teslim olmuş, kalbindeki irşadı almış, emri manevi iman nuru kendisine uymuş bir insanın nefsiyle mücadelesini elbette alkışlarım. Niye alkışlamayayım ki? Bunu alkışladığımda bilin ki adaleti yerine kaim kılan bir padişahı alkışlamak gibidir. Saltanat, insanların nefislerinde kurdukları sağlam bir adaletin eseridir. Nefislerine adaleti getirememiş insanların cemiyette adalet ortaya koymaları imkansızdır. Hayalden bile uzaktır.
Eyvallah.
Hayal bile edilemez. İşte burada Hazreti Pir'in bu nevi insanları desteklemesindeki remizle konuşuyor yine. Ben padişahı destekliyorum. Ya ne demek? Daha Türkçesi, seyr-i sülükte bulunan, heva hevesini tepeleyen bütün padişahlara himmetim hazırdır demektir.
Eyvallah.
Hazreti Mevlana. Ama bilin ki bunu Allah için yapmıyorsanız size de metüsena edecek, himmetimi, sırrımı da ulaştıracak bir insan değilim. Benimle oynamayın der gibi Hazreti Pir bunu bayağı bizim bir ciddi alemde bir adamı diriltseler, aa adamı diritti derse adam secde bile eder. Nice mürşitler, nice ölü bedenleri iyileştirir de kimse onlara selam bile vermez. Fakat nice adamlar da kulaktan ifsad etmeleriyle, yaptıkları haberlerle, o tweetlerle, o reklamlarla, o filmlerle nice insanları öldürür de kimse bu kimyasal imha silahının karşısına geçip siz nasıl bu zulmü yaptınız diye soramaz. Halbuki insana mana hakim olmalı ki mana hakimdir. Manayı kastedenler bu katillerden daha adi görülmelidir.
Şöyle bir şey, ifade yanlış mı hocam? Bu
evet diyormuşum ta başında.
Padişah cariye
yani kıssasında. Bu ifade yanlış. Niye? Ya konuşuyoruz burada be kardeşim. Bildiklerimizi konuşuyoruz. Buyurun.
Estağfurullah. Padişah cariye kıssasında insanı, insan terbiyesini, seyri sülüğün böyle çok ince ayrıntılarına kadar şifrelerini de vermiş diyebilir miyiz hocam? Hazreti Pir.
Evet.
Peki böyleyse hani burada ifsad edenler de bunu hak yolda kullanacak olanlara da açık. Herkes için böyle bir kaynak eser var.
Niye Mesnevi'ye mürşit kitap diyorlar? Ancak bir insanın gidip de birebir alabileceği bir ilişkiyi, o hususi bilgiyi koca kitap haline getirmiş. Yani insafla şu adam şunu okusa, bir insan bıraksın etrafının ne söylediğini, imaj hiçbir şeydir, sen susuzluğunu dinle diye bir reklam vardı bir zamanlar.
Eyvallah.
Bırak etrafı, ya bir oku bakalım sen, bu ölçüleri bir vur. Nerede kalbi hekim, nerede cariye, nerede heva heves, adresini bulursun. Burada Semerkant demiş, seninki nerede, sen de onu bulursun, muhakkak bulursun. Nefsi emmari.
Eyvallah.
Sonra padişah öldürdü de kötü mü yaptı? İşte bak, önümüz Kurban Bayramı. Bir hayvanın miracı var mıdır Mustafa Bey? Hayvan miraç eder mi?
Yani insana miraç mahsus kim? Bir şey değil.
İnsana mahsustur.
Eyvallah.
Hayvanın miracı, bitkinin miracı insanın kursağından geçmek de olur. İnsanın onun üzerinde yaptığı tesirli olur. Bir et yediniz, ot yediniz, sebze yediniz. Onun gıdası sizde vücut bulduğu sırada kalktınız, Allah'a secde ettiniz. Siz secde ederken sizin vücudunuzda cüz olan o hayvan, o nebat, o cemadat da ne oldu? Onlar da sizinle miraç etti. Yani hayvanın bile şanslısı vardır. Allah Teala her bir şeyi fazilet derecesinde bir diğerinden farklı yapmıştır. Peygamberler bile aynı fazilette değildir. Yükümlülük ve sorumluluk, tebliğ etmedeki yükümlülükleri ve onları bizim kabul etmemiz açısından, onlara iman etmemiz bakımından bütün peygamberler eşittir. Fakat hiçbirisi birisinin derecesinde değildir. Çünkü Allah Teala bunu da Kur'an'da zikretmiştir. Bazısını üstün kılmıştır.
Eyvallah.
Hayvanın şanslısı ilk bölümde dedik ki insana yakın olandır. Onların da şanslısı Kurban Bayramı'nda kurban olanlardır. Diyor ki, hazık bir hekim ve sağlam bir, adaletli bir padişahın elinde o kuyumcu ne oldu? Evet. Bu özelliklere sahip bir padişah tarafından öldürülmek kişiyi saadete ve yüksek derecelere alıp yükseltir. Miraç sırrı gibi. Evet. Suyi vahtu bihterin cahi keşet. Onun katı yükseldi. Keşke öyle bir padişaha kurban olsa insan. O öyle bir padişaha kurban olsa. Yani o şekilde anılsa. İnsan ölmeyecek mi? Her insan ölecek. Yezid geberdi. Hiçbir Müslüman adına Yezid ismini koymaz. Hatta şeytan manasında seni gidi Yezid der.
Eyvallah.
Yezid. Hazreti Hüseyin Efendimiz de şehit oldu. O da can verdi. O nasıl gitti? O Allah'a kurban oldu. Allah için kurban oldu o. Allah için kurban olduğunu bilerek gitti. O nereye yükseldi? Hala salat ve selam edilen bir aileye mensubiyeti ve o şerefiyle hakkı yerine kaim kılmak üzere gittiğinden dolayı o hak ordusundayken can verdi. Ötekisi Yezid'in ordusunda olarak geberdi. Birisine lanet etmek bile aklımıza gelmez. Diğerine salatü selam okumadan, aklımıza gelmeden namaz kılsak, namazın iadesi lazımdır, kabul edilmez. Bak aradaki farka.
Eyvallah.
Dolayısıyla sen ne kuyumcuya yanıyorsun? Keşke sen bu noktaya gelsen de sen de kesebilsen şu kurbanı ki böylece Allah'a yaklaşsan. Gel ne diydi sudi o der kahrı o key şu di an lütfü mutlak kahrı co. Kahredişten sundu şah çok faydayı, sarrafa ermiş olan lütfun payı. Kuyumcuyu kahretmekten, onu yok etmekten başka bir çare olsaydı padişah elbette onu yapardı. Ama bu kuyumcu için ancak olması gereken bir noktaydı. Kuyumcuyu zehirlemek de aslında ona lütufta bulundu. Bu kahrını artıracak. Efendim, kahru lütfu yerli yerinde kullandı ve tatbik etti. Kahır ve lütuf aynı cinstendir.
Kahır
söyleyeyim. Kahır ve lütuf aynı cinstendir. Kahır ve lütuf. Efendim, ben size et ikram ediyorum. Bu nedir? Lütuf değil midir?
Eyvallah.
Peki ne yaptım ben? O hayvanı boğazladım. Siz de aldınız, etten yediniz. Can var daha onun içinde. Attınız. Ne yaptınız? Bu ağzınızda bunu enzimlere vesaireye falan vücutta ayırmak üzere parçaladınız. Bu bir kahır değil midir? Kahırdır. Gıdaya dönüştü, lütuf oldu. Öyle değil mi?
Eyvallah. Sürekli de kahır lütuf, kahır, kahır
lütuf. Eyvallah. Çünkü bu alem kevni fesattır. Bozulup yap, bak, ölürüz diriliriz. Milyarlarca ölür dirilir. Kahır lütuf birbirinden fiilen bile ayrılmaz. Bırak ismen ayrılmayı. Fiilen ayrılmaz. Şu anda ölüp diriliyoruz, ölüp diriliyoruz. Nefes alıp veriyoruz, nefes alıp veriyoruz. Eyvallah. Milyarlarca hücre inna lillah ve inna ileyhi raciun. İnna lillah kısmıyla beraber milyarlarca hücre muhyi, muhyi ve mümit. Latif ve kahhar. Aynı anda yaşıyoruz. Hiç boşluk yok. Hangisi önce, hangisi sonra onu da bilemiyoruz. Hangisi lütuf onu da bilemiyoruz. Fiilen bile birbirinden ayrılmadığı için ismen de birbirinden ayrılmaz. Akıl bunu anlayamaz. Ama hissiyat bunu fark eder. Bunu tezat değil de ikisini beraber bir sahibe bağlayansa akıl değildir. Kalptir. Çünkü aşk ancak bunu kabul edebilir. Eyvallah. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Bu kadar kalsın bu.
Peki hocam, burada yine kuyumcunun orada katli, daha doğrusu hani kurban, can vermek bahsiyle de onu beraber anlattınız. Sonda olması, hani bu hemen yapılamayacak bir şey. Önce başka fedakarlıklar, başka merhameler geçecek. Sonra mı kurban olacak?
Mübarek bat bil hayır diyeceğim. Allah mübarek eylesin. Can en son verilir. Ama can vermeye götüren nedir? Padişahın saltanatını terk etmesi var.
Eyvallah.
Padişahın bir karar vermesi var. Niyet meselesi var. Gaybi hekime teslim olması. Kolay değil mi? Birazcık paralanıp pullanıp bir şey yapsak biz doktor beğenmeyiz be. Fukara adam gece konudan çıkmıştır. Al şunları yaz, bunları yap falan dediğinde he he der gider. Getir bakayım sen oraya bir fabrikatörü, bir bilmem neyi, böyle insin son model arabadan. Doktoru da düzeltmeye kalkar. Sen oradan bir şey yaz bize ya. Tatlı olsun bilmem ne falan. Ben istemem, onu isterim falan. Halbuki nedir o öyle şımarık yapan? Bir tıbbi bilgisi yoktur. Mağrurdur kendisine. Koskoca padişah, mana madde aleminde hükümran olan bir padişah, saltanatı ortada görülmeyen bir çulsuza eyvallah diyecek. Gözünü seveyim. Kurban olmak kolay mıdır?
Eyvallah.
Ya, cümbüş fazladır. Kurban olamayacağın sahada çok cümbüş vardır. Ama kurban isteyen tarafın gıkı çıkmaz. Kurbanı kimin istediğini görebiliyor musun kurban bayramında? Kurban sahiplerini görüyorsun. Muhakkak ki canlarınız, namazlarınız da kurbanlarınız da Allah içindir. Mahyayı ve memati ve nusuk. Nasıl onunla Cenab-ı Hak peygamberin ağzından kurbanlarımızda, namazlarımızda, niyazlarımızda Allah içindir. Hiç görünüyor mu kendisi? Mana da görünmüyor. Esas kudret odur işte. Göstermek, kendini göstermek isteyen kudreti olmayan nefsin işidir. Şurada bir şeytanlık olsa hepimiz fark ederiz. Ama şurada bir hakkın tecellisini görmek için göz ister aziz. Onu görmek için ayrı bir göz lazımdır. Arz edebiliyor muyum?
Allah bize nasip etsin hocam.
Yani amin.
Peki hocam bir şey daha.
Görür gibi bir tuhaf bakarak söyledim, biraz ürperdim yani.
Estağfurullah. Bir şey daha hocam burada.
Bir şey daha vardı. Bu mübarek, bu padişah, neyse. Buyur.
Eyvallah. Burada sonda oluyor kurban ama sonrasında da yine kurban edilen.
Kurbanla sonlanmıyor ama.
Eyvallah. Ve kurban edilen de padişah olmuyor.
Başlamak için kurban edilen.
Kurban edilen de hani kurban edil, yani kendini feda edecek kadar her şeye tamam diyen padişah.
Kuyumcunun kuyumcuya hazinelerini verdiği halde padişahın malı olamadı. Padişahla beraber olamadı. Kurban olunca ancak padişahın aslında tam hükmü altına girmiş. Eyvallah. Oldu. Bir de o incelik var. Eyvallah. Burada. Yani aklınla, ne aklın sana ne kazandırırsa kazandırsın, seni mana cihetine sıçratamaz. O kalbin sahasıdır. Kalbin sahasına girdiğinde sen de memnun olursun, akıl da memnun olur, nefis de memnun olur, aklı maaş da memnun olur. Hiçbirisi şikayet etmez. Çünkü kahhar ayrı, lütufkar ayrı diye görmez. Hepsinin bir elden çıktığını görünce mesele yok, ben de bunu istiyordum der.
Eyvallah.
Tamam. Tıflı milerzet ezan nişi hacam, maderi müşfik der angam şetkam. Kan verirken korkudan titrer çocuk, oysa bundan anne duymuş mutluluk. Nedir bu kan verirken? Şimdi program yapmışlar, bu kamu spotlarında çıkıyor. Korkuyorum, iğneden çekiniyorum diyor. Sonradan kan vermekten korktuğu için işte bir kadının, bir hanım hastanın da hayata dair korkularını içinde barındıran bir kamu spotu program yapmışlar. Çok doğru mudur, değil midir onu bilemiyorum. Fakat burada anlatılan hacamattır. Şimdi hacamata bak diyor. Hacamat, hacamat bilir misiniz? Hacamat vücuttan belli yerlerden pis kanın alınmasıdır. Şimdi biz bunu söylediğimizde diyecekler ama merak etmesinler. Almanya'da hacamat hastaneleri açıldı. Bizim şu anda Türkiye'deki sülüklerimizi, dereden sülük çünkü bizde yetişiyor. Nedendir o da bilinmez. Demek ki bayağı emilecek kan var bu ülkede. Yani o da bir acayip manidardır. Ondan sonra hala kan emicilerden de belli böyle olduğu. Ondan sonra sülükler gidiyor. Tonlarca sülük gidiyor bu ülkeden. Nereye gidiyor? O kurbağa toplayanlar ayrı. Şimdi kurbağadan da tedavi yapanlar varmış. O da ayrı. O kurbağayı toparlıyorlar. İngiltere'de, Fransa'da kurbağa çorbası için. Bacak kısmı çok lezzetli oluyormuş. Zaten yemedikleri şey yok. Bizim arkadaş Çin'e gitti. Diyor ki Çin'de diyor sokakta böcek falan bulamazsın diyor. Neden dedim, çok mu temiz? Abi yiyorlar dedi. Ya bırak Allah'ını seversen. Yok diyor, dükkanda diyor bir numune sormaya gittik diyor. Adam bir yere baktı diyor. Birden sıçradı diyor. Atladı diyor. Bardağın içerisinde bir şey. Böyle kocaman diyor. Katır kutur bir hayvan diyor. Şey böcek. Ne yapıyorsunuz falan sormuş. Bu çok kızartması çok güzel oluyor bunun. Ya dedim abartıyorsun. Birkaç kişiye de sordum, aynısını söyledi. Aynısını söyledi. Yani dikkat etmek lazım. Adamlar böceği bile hatır hatır diyorlarsa. Yani kendimizi toparladık. Yoksa bu neleri yerler Allah bilir. Her türlü şeyi yiyorlar. Yani Allah muhafaza eylesin. Şimdi onu bırak bak, sülük tedavisi yapıyorlar şimdi. Sülük pis kanı emiyor.
Eyvallah.
Ben Deniz'in ayağında gut şeyi var. Rabbimden şikayet olmasın, illeti var. Şeyi tavsiye ettiler, sürüğü tavsiye ettiler. Ya dedim işte nasıl olacak, nasıl bitecek? Kan emiyor falan filan. İnan enteresan bir şey oldu Mustafa kardeşim. Hani insan damarı böyle çıkar. Dışarıdan çıkan damarı görürsünüz. O sülük, 5 sülük koydum. O sülük böyle ayakta, hani böyle eğildiğiniz için iyice ayak damarları çıkıyor dışarıda. Kocaman damar şimdi hani. Sülük kafasıyla düşün, empati yapmaya çalış. Kansa kan işte, dal buradan al. O böyle kabaran damarların hiçbirisine gitmedi. Ayağı dolaştı, gitti. Gutun olduğu yere emmeye başladı. Bir tane daha koyduk, o da orayı. Bir tane daha koyduk, şeyi akan kanı almıyor. Yani kendisi açarak şey yapacak. Böyle önüne bardakla kan koy, almıyor yani. Oradan kendisi alacak. Gitti ötekisi, 4.'sü. Baktı orada yer yok. Parmağın altından girdi, tabandan yine aynı yer. Gutun olduğu yere çalıştı hepsi. Yani vücuttaki pis şeyleri alıyor. Neyse bunu hatırlatmış olalım. Ehil hacamatçıların artık bugün Avrupa'da arandığını da bilelim. Buradaki hacamatçılar varsa ülkede sahip çıksınlar. Yoksa yurt dışına gidip dünya para verip hacamat yapmak zorunda kalacaklar. Ama ehil olması lazım. Ayın yükselen zamanında kan aldırmıyordu bizim seyitler. Yani ayın bir kan çeyi vardır. 15'inden sonra hacamat yapılır. 15'ine çıkarken ama acil durumlarda salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi kan alınmaz. Şeyde alınır. Pazar günü yapılır. Pazartesi günü de yapılabilir. Bazen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinden dolayı salı yapılır diyenler de var.
Eyvallah.
Ama bu hacamat yapılıyor. Ayın inişliğinde bilhassa hacamat yapılıyor. Şimdi hacamat bir tedavi şeklidir. Vücuttaki sakatlıkları da gideren önemli bir şeydir. Kuyumcunun öldürülmesindeki illet şuna benzer diyor. Herhalde az kaldı vaktimiz.
Evet hocam. Yani
ama toparlayayım. Buyurun. Bitiyor mu yoksa?
Son bir dakikamız.
Son bir dakika, hemen çabuk toparlayayım. Evet. Şimdi hacamat için tabii çocuk üzerinde o hacamatın yapılması çok hoş bir şey değil. Sırtına bir şeyler yapılıyor, iğneler batırılıyor falan. Onu böyle kabartıyorlar. Şimdi detayına girmeyelim. Neticede affedersiniz pis kan çıkıyor. Kadın diyor çocuğunu alır hacamatçıya götürür. Çocuk bas bas bağırır. Ondan sonra. O bas bas anne anne diye bağırdıkça o da der ki oh çok şükür bak hacamatçı şimdi bunu tedavi edecek diye. Anne de sevinir diyor kan çıktığı zaman. Çünkü hacamatta kan çıkmaması manevi hastalığa işarettir. Manevi hastalığı olanlarda vücutta kan çıkmaz veya çok ağır hastalarda. Kan bile dışarı çıkmaz yani. Arz edebiliyor muyuz? Dolayısıyla sen bu durumda kuyumcuya acıyorsun ama aslında bu işin iyiliğini gören, gerçek sıhhati isteyenler ne yapıyorlar? Bu ölümdeki güzelliği fark ediyorlar. Bu ameliyattaki güzelliği fark ediyorlar ve seviniyorlar. Bunu şöyle misal vermiştik, kapatırken söyleyelim. Geçen Emin Işık hocamla konuşuyorum. Ya daha basit anlatsana mübarek diyor. Haklılar, ellerinden öpüyorum. Şöyle anlatalım. Bir tedavi edileceksin. Ameliyat günü için en güvendiğin doktordan ve hastaneden haber geliyor. Ay efendim 3 gün içinde size ameliyat ediyoruz. Oo çok şükür çok şükür diyorsun. Kesileceksin. Bir de kalkıp oynuyorsun. Neden? Tedavi olacağını bildiğin için. Eyvallah. Cenab-ı Hak inşallah bunları görmeyi nasip eylesin.
Amin. Kıymetli izleyicilerimiz az sonra tekrar huzurlarınızda olacağız. Kıymetli izleyicilerimiz, Mesnevi ile tvnet.tv.tr mail adresimiz de var. Hemen 3. bölümün başında mail adresimizi hatırlatalım. Hem de maille ve yine Twitter'dan, Facebook'tan gelen mesajlarınız. O mesajların içerisindeki bütün teşekkürlerinize biz de muhabbetle, mukabelede bulunalım ama birkaç tane de not aldığım sualler vardı. Bu bölümün hemen başında birkaç tanesini müsaadenizle hocam.
Söyleyelim ama bugün Padişah Cariye hikayesi çünkü söyledik yani.
İnşallah.
Vaat ettik. El vaadü keddeyn.
Eyvallah.
Yani inanmayacaksınız ama bu hafta bitecek diye söyledik. Sırlanacak. Evet buyurun.
Hemen sırla başlayayım o zaman. Şerife Hanım'ın öyle bir sorusu vardı. İnsan yani sırla alakalı geçtiğimiz programlarda da Hazreti Pir'in hikayede anlattıkları vardı bize ve üzerine de konuşulanlar vardı. Sırrı, kendi sırrımızı bir yere yazsak, hani kimseye söylemesek de o sırrı bir kalem kağıtla bir yere aktarmış olsak yine sırrı paylaşmış olur muyum demiş ve bir de başka bir şey daha eklemiş hocam.
Yok, sırrı tamam cevap verdim birinci bölümüne. Sırrı kağıda yazılacak şekildeyse ona daha sır denmez. Sırlı tuğlayla yapılmış diyorsun. Sırrını görüyor musun tuğlanın?
Eyvallah.
Yani o kağıda yazılan şey sır değildir. Sır o kağıda yazdığında ve okuduğunda içinde barınan şeydir ki sır ona denir. Kağıda yazılana denmez ki. Hak. Yazıyorum şimdi. Hak benim sırrım. Hak. Aynı Bektaşi'nin fıkrası gibi. Yarın Ramazan. Unutmayayım demiş. Kağıda yazayım şunu. Başım uyandığımda göreyim demiş yani. Yarın Ramazan. Ha tamam yarın Ramazan. Yarın Ramazan. Yarın Ramazan. Her kalktığında yarın Ramazan. Davulları duymuş. Ne oluyor? Bayram. Ne çabuk geçti mübarek demiş. Bayram mı demiş şimdi? Evet demiş. Namussuz tutmadın ki oruç moruç. Şimdi bunun gibi oraya yazdın nedir oraya yazdın. Sır senin kendi içinde olandır. Kağıda dökülen değildir ki. Arz edebiliyor muyum? Mustafa Er Yılmaz Mesnevi okudu. Çok büyük bir sır değil mi? Hayır. Sen Mustafa'nın ne yaptığını dışarıdan görmüş olursun. Okuduğunda ne olduğunu Mustafa bilir. Demagoji yapmıyoruz. Bahsettiğimiz sır öyle dışarıda olsaydı ne yapar eder yazılmıştan anlardık. Ama şu var ki, şu kağıda dökülenler mesnevi manevide bu işin sırrının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Neden? Buradaki yazılanları bile bir yere yazamıyorsun. Bunun çıktığı, bunun kaynadığı yerde neler var kim bilir.
Eyvallah.
Evet.
Bu durumda sualin devam eden kısmını
okuyun, hani, onu da okuyun.
Allah'a içimdeki bu sırla, bu sırrı dudaklarımdan dua olarak dökersem, dudaklarımdan kelime olarak çıkarsa ama Allah'a niyaz ederken yine bu sırrı ben hani dışarıya vurmuş mu olurum? Gönlümde dursa daha mı iyiydi bu? Gibi de bir devamı vardı hocam.
Allah dışarıda mıdır diye sorarız o zaman.
Eyvallah.
Allah'a niyaz ettiğinde dışarı nasıl çıkıyor bu iş? Ahmet Rindi'nin şeyi gibi. Allah'a açık mektup diye bir şey yazmış Ahmet Rindi denilen bir zat. Fi tarihinde. Bu Cumhuriyet'in büyük şeylerindendir yani, nüktedan efendim ediplerindendir. Bir mektup yazmış. Cenab-ı Hakk'ın bazı tecellilerini, işte insanların yanlış anlamasını anlatmak için yapıyor aslında. Şeytanın istifası diye de bir şey var.
Eyvallah.
Şeytan istifa ediyor. Anlatmıştık bunu daha evvel. Plajlara falan gidiyor. İşte o zaman güney yok tabii. Burada Florya plajları falan da var. Dolaşıyor, bakıyor. Sonra diyor ki ya Rabbi, bana ihtiyaç kalmamış. Şimdi Ahmet Erindi televizyonları görseydi ne yapardı acaba? Yani diyor, ben azdırayım diye bana iş verdin diyor. Ne yapacağım diyor. Zaten bunlar birbirlerini azdırıyor. Sonra bunlar günah ettikleri zaman sana sığınıyorlar. Ben kime sığınayım bunların şerrinden diyor şeytan. Şeytanın istifası diye şeytanın ağzından güya bir şey yazıyor Ahmet Erindi. Ondan evvel de Allah'a açık mektup diye yazmış. Tabii böyle gazetede yayınlanınca birileri savcılığa gitmişler, işte hemen hakkında soruşturma başlatılsın diye. Savcı demiş ki evet, hakikaten dini değerlerle oynuyor mu oynuyor diye. Mahkemeye sevk etmişler. Hani ifade verecek. Mahkemeye girer girmez nüktedanlık yapmış. Davacıyı göremiyorum demiş. Kim demiş davacıyı? Neyse, durumu anlatmış sonra. Ya kardeşim, ben bunu, bakın demiş, içinde küfür falan yok. İnsanların Allah telakkisi ve bundan dolayı yaptıkları hatayı yeriyorum ben. Velhasılı beraat etmiş. Beraat ettiği günün hemen ertesi günü gazetede şöyle bir mektup daha, şey, bir yazı çıkmış. Allah'ım, ben sana bir mektup daha yazacağım ama ne olur aramızda kalsın. Başkalarının eline geçiyor sonra demiş yani. Onlar da okuyorlar, sonra beni mahkemeyle uğraştırıyorlar diye. Allah'a açmak, Allah'a açabilecek kadar. Ya'lemu hainetel a'yun ve ma tuhfis sudur. Allah sizin göz bebeğinizin nasıl parıldadığını ve içinizdeki saklananları bilir. Kimi kimden saklıyorsun?
Eyvallah.
Harice çıkar. Sen gidip de Kocatepe Camii'nde Allah'ım bana bunu ver diye cemaat içinde bağırıyorsan, o zaten Allah'la konuşmak olmuyor. Cemaate dua öğretiyorsun. Arz edebildim mi?
Estağfurullah.
Böyle şeyleri sormak için yazsınlar. Bak, neşeleniyoruz. Sonra buradan belki yine anlaşılmasına vesile oluyor. Kıymetli kardeşimizin sorusuyla alay etmiyoruz. Ama eminiz ki böyle düşünenlere de güzel bir cevap oluyordur herhalde.
Eyvallah. Yine böyle genç arkadaşların bir süredir sordukları bir soru vardı. Hani biz bir şekilde vesile oldu, izliyoruz Mesnevi ile İlahi Aşk programını. Ama bu izlediğimiz arkadaşlarımızla hani nasıl paylaşacağız? Burada duyup heyecanlandığımız şeyleri onlara nasıl anlatalım diye. Şöyle bir sual da gelince üzerine hocam, bir eğitimci izleyicimiz.
O da başkası.
Evet, o da başkası. Ben gençlere bu hakikatleri nasıl aktarmalıyım? Hani hangi üslupla, hangi yöntemle burada sizin anlattığınız bu güzellikleri onlara aktarabilirim gibi bir suali vardı.
Bu Mesnevi'de geçen kıssaları anlatan mesela şu Ahmet Metin Şahin hocamızın bir kitabı var. Mesnevi'de geçen bütün hikayeler.
Eyvallah.
Buradan bunları güzelce okuyup anlamak noktasında bir gayret içerisinde bulunurlarsa talebelere faydalı olabilirler. Şem'i gör kim yanmadan yandırmadığı pervaneyi. Şem'i gör kim yanmadan yandırmadığı pervaneyi. Şuradaki akkor olmadan, şu tel, mum yanmadan etrafı aydınlatamıyor. Muhakkak sure. Peki sen aydınlattığını mı iddia ediyorsun derlerse birisi, hayır, ben kendi cirmim ve cürmüm miktarınca yapabiliyorum bunu. Bir insan Mesnevi-i Manevi'yi anlamak ister ve oradan anladığında güzelce aktarmak isterse onun yar ve yardımcısı Hazreti Allah'tır. Böyle bir problem yaşayacağını, bunu problem olarak aktarmada bir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Ama şu bir gerçektir. İnsanın bildiğini aktarması her zaman sıkıntılıdır. Nitekim Cenab-ı Risalet Penahi Efendimiz'e bile sadrındaki ilmi aktarabilmesi için elem neşrah leke izni çıkmasaydı, konuşmaya izin çıkmasaydı, o vahyin ağırlığı altında hep dessuruni, dessuruni, zemmiluni, beni örtünüz, örtünüz diyerek kendisini saklayacaktı. Allah aç dedi ona, açtı. O zaman şöyledir ölçü. Bir dua edilecek, ya Rabbi manaya kalbimizi aç. Sonra da eğer nasipse bunları başkalarına aktarmak için de Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ugdeten min lisani, lisanımı da aç, sadrımı da aç, ilmimi de arttır diye dua ederek Allah'tan yardım istenmeli. Bir öğretmen çok iyi bilir, bir mürebbi çok iyi bilir ki birisine bir şey aktarmak çok zordur. Çok zordur. Aktarabileceği bir şey varsa çok zordur. Batılın birbirine bulaşması kolaydır. Bir şeyi temiz tutmak mı zordur? Pisletmek mi zordur? Temiz tutmak zordur. Hemen bulaştırıverirsiniz. Onu temiz tutmak daha zordur. Şimdi tabii ki hakkı anlatırken zorluk vardır. O sebepten dolayı da hakkı anlatanlar bu çileye tabi oldukları için ve bu çileyi yaşadıkları için onların ilim rütbesindeki edindikleri derece diğer rütbelerin çok üstündedir. Rütbetul ilmi a'la rutab. İlim rütbesi rütbelerin en üstünüdür. Neden? Bir davayla konuşuyor. Hak adına konuşuyor. Bir yandan hakkı doğru söylemenin sıkıntısını yaşıyor. Bir yandan da karşıdakiler yanlış anlayacak diye. Bu çok kolay bir iş değildir.
Eyvallah.
Bunun dermanı bu derdi çekmektir. Bu kardeşlerimiz de bu derdi çekiyorlar. Dermana erişmişlerdir.
Eyvallah hocam. Birkaç tane daha sual var ama onları diğer programlara tehir edelim.
Herhalde. Öyle yapalım. Eyvallah. Çünkü ne kadar süremiz kaldı? Allah'a alem 10 dakikamız falan kaldı.
Eyvallah hocam.
Şimdi 205. yerde beyitte şöyle bir şey var ama ondan evvel şunu söyle. 204'ü söyleyelim. Nîm can biz tane düsat candehet anki der vehmet neyayet andehet. Şimdi biz Allah'a can veririz de kim kazanır? Hak yoluna can verilir de kim kaybeder? Kurban bir şeyin kaybolması mıdır? Daha evvel söyledik. Bizde toprağa vermek tabiri yoktur. Toprağa sırlanır. Yani toprak bir şeyi saklar. Bizden sırlanır. O gördüğümüz kişi topraktadır şu anda. Toprağa sırlanmıştır ama biz toprağa vermedik. Toprağa sırlanması demek şu. Toprağın bu yüzeyi bize sırlı. Bu sır arkada bir şey barındırır. Ahirete açılmıştır. O buranın kapısıdır. Bu mezardır. Sırlıdır. Sırrında o ahirete uygun sır olan o toprakta nice sırlardan alemi ahirete ve cemale doğru uzanır.
Eyvallah.
Sırrında, sadrında o sırdan habersiz olan toprağın altında kıvranır da kıvranır. Bu böyledir. Allah kalplerimizi kalıplarımızdan ayrı fakat kalıplarımızı kalplerimize tabi eylesin.
Amin.
Bizleri sadece kalıptan ibaret eylemesin. Çünkü bu dünya kalıpları yutmak için kurulmuş bir tezgahtır. Kalıpları yutsun diye dökülmüş bir kalıptır. Devamı da döner, döner. Gece vardır, gündüz vardır, baharı vardır, kışı yazı vardır. Kevn-i fesatta yapar bozar. Bozulmayacak bir manaya Allah bizi eriştirirse Allah onu o sırrıyla alır, kendi sırlarını da ona verir. Böylece ne olmuş olur? Bir mümin tekbirlerle, besmeleyle bir kurbanı boğazlar. Bismillahi Allahu Ekber der. Ben Mustafa, benim adıma kesin. Ben de Fatih, benim adıma kesin diye murdar olur. Onun etini yemek de haram olur. O adamın yemesi de haram olur. O eti de haram olur. Küfre de girmiş olur. Değil mi?
Eyvallah.
Bismillahi Allahu Ekber dediğinde O kurban insan olmaktan, kemalde olmaktan, secde etmekten mahrum olan o hayvan senin vücuduna kurban eti olarak girerek, benim kestiğimden sen yiyerek, benim çektiğim besmelenin sırrıyla Burak kardeşim, Burak kardeşimin çektiği besmelenin sırrıyla ben ondan kurban eti alarak ne olmuş olur? Müminlerin gözle görülmez fakat onları ayakta tutan bağları kuvvetlenir. Yurt dışına göndersinler, bir şey demiyorum. Tabii ki gönderilsin. Ama durumu müsait olanlar etraflarında da yakın çevrelerinde de kurban dağıtmaktan geri kalmasın. Bu bizi birbirimize birleştirir, bağlar. Eyvallah. Senin besmelen bende, onun besmelesi de falanca da zuhur eder. Bu arada ne olur? Bu hayvana kimse acımaz. Neden? Acınacak bir durumda değildir çünkü. Hayvanlıktan kurbanlığa çıkmıştır. Kurban olarak da insanda miraç yapmıştır. Eksik olan hali tamam olan insana, Allah'la tamam olur çünkü insanlık, tamam olan insana dönüşmüştür. İnsanla birleşmiştir. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah hocam.
Hak muhabbetiyle hak yoluna kendini feda eden insan bu haliyle adeta yarım eksik olan canını verip yerine 100 tamam can alır. İnnallâhe eşterâ ayeti kerimesi gibi. Allah sizden canlarınızı ve mallarınızı bi enne lehumul cenne, cennet karşılığında satın aldı. Peki ne oldu? Burada bir yemek yesen gazdan ölüyorsun. Başka bir şey olsa hastalıktan canın çıkıyor. Değil mi? Elbise alsan yırtılıyor. Bilmem ne alsan paran yetmiyor. Birisinin gamını çekiyorsun. Birisinin elemini çekiyorsun. Bu halden diyor ki ya gel bana. O temenin hikayesi gibi değil ama. Öl bana gelirsin, rahat edersin tarzında değil. Ya şu seni oradan buraya koşturan, sağdan sola zıplatan, şu Ture Emeli'nin de vücut bulduğu şu nefsi emmareni bana ver ya, bu senin başına bela olacak. Allah bir tek günahlarımızı ve eksikliğimizi alan Allah'tır.
Eyvallah.
Sen şöyle bir evlilik duydun mu? Benim evim yok, başka nelerin yok lütfen söyleyin. Arabam da yok. Oo çok güzel, çok güzel. Sıhhatim de pek iyi değil. Verdik gitti. Böyle denildi duyuyor mu? Adam ne varsa onu anlatır. Varlığını anlatmaya çalışır. Yokluğumuza kim talip olur? Ve hiç kimse der ki efendim ben çok namussuz bir adamım. Muhakkak haram karıştırırım hele. Evet evet yaparım. Yani içerim, iyi de döverim. Aa verdik gitti de denilir mi? Namussuz adam bile ben hiçbir, aa ne demek efendim, cennet gibi yaşatacağız der. Sonra fitil fitil burnundan getirir. Kabahatine bir şey verildiğini gördün mü sen? Kabahatine bir şey verildiğini. Allah Teala edersin ki ya Rabbi, nefse emmaremizi kim alır ya? Ayyaşı, hayvanı, mafyası bile kasasını beklemek için doğru bir adam arar. Namazı, niyazı arar. Kasasını bekletecek adamı. Bir zamanlar o darbeleri yapan, ihtilalleri yapanları gidin bakın tarihlerine, ihtilal tarihlerine, kapı kuleye, sınır kapılarına hep İmam Hatip ve ilahiyat mezunu teğmenler, askerler koymuşlardır. İrtica hortluyor diye darbeler yapan adamlar. Çünkü bir açık çalmaz, Allah'tan korkar der. Ötekisini ne yapayım ben der. Hani falanca partiye mensup olanların İstanbul'u soyup sonra çevirip de sonra gelenlerin bir şekilde ancak kasayı doldurmaları gibi. Halk ekmeği kapatıyorlardı iş yapmıyor diye. Şimdi 5000 daha bilmem kaç bin daha işçi alındı. Ve ne kadar şey oldu, sadece isim hakkını satsan dünya kadar para. Neyse girmeyelim o mevzulara. Biz Mesnevi okuyoruz diyoruz değil mi? Mesnevi'de bunlara da cevap var aslında. Şimdi şunu söylemek istiyorum. O yüzden dersin ki ya Rabbi sen benim nefsi emmaremi al benden. Alır nefsi emmareni ne yapar? Ve sinirle almış robot gibi olmazsınız. Sana daha güzelini verir. Sen Allah'a can verdin, Allah daha güzel bir can verir. Cananını verir, güzelliğini verir. Biz bile hoşlanmadığımız bir adamdan bir hediye gelse, reddedemedik bir durumda bize sunulsa, en azından altında kalmamak için biz de ona bir şey göndeririz. Hani müminin müminle hediyeleşmesi ayrı. Ama altında kalmayız onun. Ne demek ya, parası neyse vereyim deriz.
Eyvallah.
Allah Teala hiç aciz ve nakıs olan kulunun onun için bir şey verdiğinde bu verişin altında kalır mı? Allah kendi canından lütfeder. Kendi güzelliğinden lütfeder. Şimdi yeni kanun var ya, hurda arabaları alıyorlar, para veriyorlar üstüne. Millet cayır cayır hurda araba alıyor. İşte Allah sendeki eksik canı alır, 100 canla onu tamamlar. Hatta öyle bir cana ve canana kavuşur ki akıl bu güzelliği ve ihsanı hayal bile edemez. Ayet-i kerime: "Men yettekillahi yec'al lehu mahraca ve yerzuku min haysu la yahtasib." Allah Teala'dan çekinen, ona muhabbet edenlere Allah hiç ummadıkları bir yerden çıkış açar ve وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, hiç ümit etmedikleri bir yerden de onları rızıklandırır. Eyvallah. İşte Allah'a, Allah yolunda gidenlerin hiç ummadıkları yerden manevi saltanatlara erişmesi ve güzelliklere, ilme kavuşmalarının sırrında aslında bu ayette de işaret ve tefsir vardır. Evet. Evet efendim, padişah cariye hikayesinde, ya değil mi, son beyte geldik. Son beyit: "Tu kıyas ez hişi mi giri velik, dur dur üftade-i binger tunik." Hem kıyas yapman senin gönlüncedir, çok uzaksın hakka, bak sen nicedir. Burada anlatılanları kendi kafana göre anlamaya çalışırsan, kendi kafanla kıyaslarsan olmaz. Yani ne demek? Bunun manasını belki Mustafa kardeşim siz okursunuz.
Eyvallah hocam.
Programında öyle sırlamış peki, oluruz.
Eyvallah.
Buraya kadar anlatılan, ama çok dikkatli dinleyin, bitti diye fazla sevinmeyin. Bak şimdi adamı tekrar başlattırmayın ha. Dikkatli dinleyin lütfen. Burada bir kıyas tabiri geçiyor. Evet. Tu kıyas es. Tu kıyas, yani sen kıyas ediyorsun ve ona göre, kendi kafana göre kıyas ediyorsun. Kendi heva ve hevesine bir şeyleri vuruyorsun, çarptırıyorsun. Oradan bir şeylerin çıkmasını ümit ediyorsun. Ama bak, böyle yaparsan sen haktan çok uzaksın. Muhteşem bir son. Muhteşem bir son, muhteşem. Ne anlattı padişah cariye hikayesiyle? Fıtratı bozulmamış orta halli bir insana hangi tehlikeler bekler? Ve bu insan çok ağır illetli olmadıktan sonra nasıl bir tedavi yöntemiyle insanı kamil olma yoluna girer? Adem'i anlattı. Esma'dan haber verdi. Esma'nın müsemmasına geçerken bıraktı. Taklitte kalmamalı. Her Esma'yı çeken aynı olmaz. Zaten bundan sonra da papağan hikayesini anlatacaktır. Taklitle alakalı. Kıyası kim yaptı? Adem, sen burada anlatılan manayı anlarsın. Ama kıyas yapan şeytan gibi olursan, bunlar bana değil, benim kendime özel durumlarım var deyip de kendi kafana göre kıyas yaparsan, iblis gibi olur, bu manaya secde etmezsin. Bu manaya secde etmezsen de yayan kalırsın. Benim buraya kadar anlattıklarım senin Adem olmana yeter. Ama sen secdeliği değil de kendini farklı şekilde kıyas noktasına getirirsen, şunu bil ki haktan, fezalardan bile uzaksın. Bu beytin son cümlelerini, açıklama cümlelerini lütfen okur musunuz? Seyircilerimiz dinlesin. Sonra da bendeniz dua kısmını okuyayım.
Eyvallah hocam. İşte böyle. Hak katında akla, hafsalaya gelmeyecek mertebeler varken sen kendi benliğinde ve bilgilerinle bu büyük manayı bir kefeye sığdırmaya çalışıyorsun. Böyle yapmakla kendinle hakkı kıyas ediyorsun ve merkeze nefsini koyuyorsun. Hak ve hakikati bulmak vehmiyle yaptığın bu kıyas seni daha çok haktan uzaklaştırır bir hal almaktadır. Bulunduğun duruma ibret ve insaf ile bir daha iyice bak. Sana anlattığım bu kıssa, hak ile batılı birbirinden ayırman, kendi nefsinin hakikatinden haberdar olarak içinde bulunduğun durumu anlaman içindir. Gel bu kıssayı ibretle dinle. Hem satırları hem de sadrını iyice oku.
Vakitler hayrola, hayırlar fethola, şerler defola, maddi ve manevi müşküller hallu asan ola. Hak ve hakikati dinleyenler, hak ve hakikati söyleyenler hürmetine Cenab-ı Hakk'a kul olan kullardan olmaklığımız nasibi müyesser ola. Kusuru küsurumuz affı setrola, Cenab-ı Hakk'ın tevfikini ümit ederek hizmetler makbul ola. İnne necmestüne remnestüne hab, vahyi hak, vallahu alem bis savab. Bu söylenilenler yıldız falı, kehanet, uykuyla uyanıklık arasında böyle sarhoş kafayla çıkmış sözler değildi. Bu sözler Cenab-ı Hakk'ın ilhamatıyladı. Ve bu sözler Cenab-ı Hakk'ın vahyi olan Kitabullah'ından tefsirler ve şerhler gibiydi. Fakat isabet ettik mi? Doğru anlayabildik mi? Doğru insana mı konuşuyoruz? Doğru mu anlatabiliyoruz? Bunu bilemiyoruz. Vallahu alem bir sevap. İşte Mesnevi'yi bu sözlerle sırlamak da adet olmuştur. Vesselam.
Eyvallah. Kıymetli izleyicilerimiz, hayırlı bayramlar, hürmetler efendim.